Ayrım 6. Sayfa 84. Güneşe Dön Yüzünü 1984. Bir iki gün geçti. Umutla bekledim, bir hafta geçti. Sabırla bekledim, 10 gün geçti. Umudum kırık bekledim. Sonunda dayanamadım, çevirdim telefonu. Dırırt dırırt dırırt. Mustafa Kemal telefonuma yanıt vermiyor, kaçıyor benden desem, nereden bilecek benim aradığımı? O zamanlar böyle cep telefonu falan yok. İnsanın adını anında açık eden, hatta yüzünü gösteren. Telefon dediğin ütü büyüklüğünde kocaman siyah bir alet. Lök gibi masanın üzerinde durur. Kapı zili gibi çalar. Birkaç gün daha bekledikten sonra her şeyi göze alıp öğlen tatiline gittim Yasko'ya. Öldürecek değiller ya beni. Ben de öldürecek değilim kimseyi. Basmayacaklarsa kapıyı çarpar çıkarım alt tarafı. Gittiğimde çarpacağım daire kapısı aralıktı. Süzüldüm içeri. Doğru Mustafa Kemal'in odasına yürüdüm. Bu kapı kapalıydı. Tıklatıp odaya daldım. Aa, Mustafa Kemal'in yerine bir başka adam kurulmuş. Mustafa Kemal'i Bey'i aramıştım da. Yoklar dedi adam. Ne zaman gelir? Gelmez. Ha, bir yere mi gitti? Yolculuğa mı çıktı? İstifa etti. Yine bir aa çıktı ağzımdan. Kapıya en yakın duran iskemleye yığıldım. Neden aramıştınız kendisini? Kitabımı basacaktı dedim ama sesim duyulmadı. Sesim beni bırakıp gitmiş. Ne zaman lazım olsa zaten gider. Allah'ın cezası ses. Öksürdüm boğazımı temizlemek için. Adım Ayşe Kulin dedim. Ben öykülerimi vermiştim de o demişti ki. Öyküler iyi demişti. Adamın güçlü sesi benim cılız ürkek sesimin üzerine düştü. Sizin bizde bir kitabınız var basılacak öyle değil mi? Baktım yüzüne mavi gözleri var. Bunun da mı hain mavi gözleri var? Yoksa bana mı öyle geliyor? Kendimi tanıtayım. Ben Erol Toy. Ben biliyordum bu adı. İmparator diye bir kitabı vardı. Vehbi Koç'un hayatını anlattığı başka kitapları da vardı. Adam ayağa kalkmış elini uzatıyordu bana. Kalktım yığıldığım sandalyeden elini sıkıp masanın yanındaki koltuğa oturdum bu sefer. Geçen geldiğimde oturduğum eski yerime. Ayşe Hanım, kitabınızı bir önceki yönetimin basacaklar listesinde gördüm. Ama bazı sorunlar var. Şey, Mustafa Kemal niye istifa etti öğrenebilir miyim mümkünse? Yasko zor durumda biliyorsunuz. Parantez içinde hiç bilmiyordum. Düze çıkarılması için neler yapılması gerektiği konusunda diğer üyelerle fikir ayrılığına düştü. Kendi arzusuyla çekildi. Bundan böyle kitap basmayacak mısınız? Programlanmış birkaç kitap var. Sizinkinin de aralarında olduğu. Onları basacağız, basmasına da. Bir sessizlik oldu, konuşmasını bekledim. Sessizlik uzadı. Vazgeçtiniz basmaktan öyle mi dedim. Vazgeçmedik. Basılacak yani. Yardımcı olursanız evet. Nasıl yardımcı olabilirim ki? Dedim ya, Yasko büyük sıkıntı içinde. Kağıdınızı kendiniz alırsanız. Pardon. Bir kere daha söyledi. Kaç para bu kağıt? Üçüncü hamur değil mi? Börek hamuru olsa bileceğim de ne bileyim ben kağıttaki hamuru. Bilgisizliğimi belli etmemek için ses etmeden bekledim. Bir hesaplar yaptı, bir rakam söyledi. Düşüneyim dedim. Düşünün, haber verin ama kitabın hemen basılmasını istiyorsanız bir an önce karar verin, sıraya girin yani. Ne sırası? Basım sırası. Kitabın adı belli mi? Değil. Kapağı? Şaşkın şaşkın baktım yüzüne. Anladı akıllı adam. Bu sizin ilk kitabınız mı olacak? Evet. İçinde bulunduğumuz şartlardan dolayı kapağı siz yaptıracaksınız. Önce adını kararlaştırın. Bakın, size bir yol göstereyim. Öykülerden birinin adını kitabın adı olarak seçin. O öyküyü başa alırız. Ne zaman getireyim? En kısa zamanda hazır edin. Daha kapak hazırlanacak, edecek. Erol Toy ayağa kalkıp elini uzattı. Bu herhalde artık çık git, benim başka işlerim var demekti. Ben de kalktım. Parayı yarın getirebilir misiniz? Hangi parayı? Kağıt parasını işte. Ben çalışıyorum dedim. Cumartesiden önce gelemem. Hem hazırda param da yok. Önce parayı bulmam lazım. Kitabınızı bastıracaksanız acele edin. Yok, bastırmaktan vazgeçecek olursanız haber verin lütfen. Vazgeçmek mi? Her şeyden vazgeçerdim, kitabımı bastırmaktan asla. Anneanne, dayı, teyze el açıp dolaşsa mıydım yoksa iş yerinden avans mı isteseydim? Ne gerekiyorsa yapacaktım. Yeter ki kitabımı elimde tutayım. Bana para kazandırmasa da olur. Para umurumda değildi. Zaten iyi ki umurumda değilmiş. Bir de para kazanamamış olmanın ezikliğiyle uğraşmadım sonradan. Çıktım Yasko'dan. Cumhuriyet gazetesinin önünden yürüyüp caddeye vardım. Dolmuşların kalktığı yöne yürürken parayı nereden bulacağımdan çok kapağı nasıl kotaracağımı düşünüyordum. Çalıştığım şirketin reklam gerektiren işleriyle zaten ben uğraşıyordum. Birçok grafiker tanıyordum bu sayede. Aralarından biri bir kapak çiziverdi bana. Yeter ki ben kitabın adını belirleyeyim. Dolmuş sırasında beklerken bir an önce eve varıp bugün yaşadıklarımı babama aktarmak istedim. Akıl danışayım. Kitabın ismini seçelim. Kağıt parasını nasıl temin edeceğimi konuşalım. Sıra nihayet bana geldi. Şoförün yanında oturmayı tercih ederdim ama benim önümdeki orayı kapınca ben de arka tarafta pencere kenarına oturdum. Taksim'e doğru yola düzüldük ve dank etti. Babam yok. Babam öleli neredeyse bir yıla yaklaşıyordu ama jeton bir türlü düşmüyordu bende. İnatla o hayattaymış gibi davranıyordum. Öyle yaparsam sanki geri gelecekti. Neyse, ben isim bulmalıydım şimdi. Yüzümün sol tarafına sabah güneşi vuruyordu. Kıpırdanıp duruyordum. Şoför aynadan gördü herhalde huzursuzluğumu. Artık her ne düşündüyse. Rahat değilsiniz değil mi orada dedi. Rahatım dedim, yüzüme güneş vuruyor da yapacak bir şey yok. Tamam o zaman. Yanımda oturan yaşlı bey kızgın bir bakış attı şoföre ama sesini çıkarmadı. Ben gözlerim kapalı kıpraşmadan oturmaya çalışırken birden aklıma geldi. Öykülerimden birinde 7-8 yaşlarındayken babamla yaşadığım bir olayı anlatmıştım. Öykünün adı da Güneşe Dön Yüzünü koymuştum. Al işte kitabın adı. Kapağa da yüzünü güneşe dönmüş, saçları örgülü bir kız çocuğu çizdirdim. Babam yine yetişmişti imdada. Kağıt parasını dayımdan aldım. Cumartesi günü Yasko'daydım. Yanıma bir genç çocuk kattılar. O önde ben peşinde koşar adım Cağaloğlu'ndan Gülhane'ye yönüne giden yollara saptık. Bir sağ bir sol yine sol sonra sağ ve demir kapıdan mahzene girer gibi eğilerek girdik. Siz bekleyin dedi çocuk. Parayı aldı gitti. Ben kır karamilerin inine girmişim gibi tedirgin bekledim. Ya geri gelmezse diye düşündüm. Ya ötede bir yerde bir başka kapı varsa mesela paramı alıp oradan sıvışmışsa. Ben ne yaparım? Çocuk yaklaşık 20 dakika sonra kucağında zor taşıdığı paketlenmiş birkaç top kağıtla geldi. Bu kağıtlar çok büyük ama dedim. Kesilecek onlar dedi bana bir şey öğretmenin gururu içinde. Sus be kadın, cehaletini belli etmesene. Yasko'ya dönene kadar ağzımı açmamaya karar verdim ama Yasko'ya dönmedik. Bir başka mahzene uğrayıp kağıtları bıraktık. Cağaloğlu'nda ne kadar çok iş yeri varmış birkaç merdivenle yer altına inen. Sonra çocuk tamam abla dedi. Bana genç çocuklar abla diye hitap ediyorlardı o yıllarda. Henüz teyzeye terfi etmemiştim. Ne tamam? Yani malı yerine teslim ettik, ben buradan ayrılayım. Sen de evine dön. Sen nereye istersen oraya git de ben eve değil Yasko'ya dönüyorum dedim. Malı teslim ettiğimiz yerin kapı numarasını ezberime almaya çalışırken. Kağıdın parasını ben ödediğime göre bir iki soru sorma hakkımın doğduğunu düşünüyordum. Yasko'ya döndüm, Erol Toy'un karşısına yerleştim ve kağıtları teslim ettiğimiz adrese bildirdim. Adresi bildirdim. İyi işte orada basılacak kitap dedi. Dizdirme işi bitince basılacak. Siz de kapağı bir an önce getirin. Kaç adet basacaksınız? 1000. Ben %10 mu alacağım? Erol Toy o anda çalan telefona yanıt verdiği için beni cevaplayamadı. Konuşması ise uzadıkça uzadı. Boş ver dedim içimden. Kağıt parası olmayan adam bana %10 ödeyecek değil herhalde. Yıllardan beri bu anı beklemiyor muydum ben? İşte basılıyordu ilk kitabım. Yeter ki bir arıza çıkmadan basılsın, para kazanmasam da olur. Aklıma kötü şeyler getirmemeliydim. Kötü düşünceler kötülük çekerdi. Ben artık sadece iyilik istiyordum hayatımda. Konuşması süren Erol Toy'a elimle bir veda işareti çaktım ve çıktım odasından. O hala telefondaydı. Zavallı adam. Yine kimlerden nerelerden para bulmak için. Güneşe Dön Yüzünü adını verdiğim öykü kitabımın kapağını birlikte çalıştığımız grafikerlere yaptırmak istemedim. Onlar ülkenin isim yapmış insanlarıydı. Zamanları da çizimleri gibi kıymetliydi. Bir arkadaşımın bu alanda henüz hiç tanınmamış bir yakını hazırladı kapağı. Bir hafta içinde beyaz zemin üzerine biri mavi, diğeri kahverengiyle çizilmiş iki eskiz koydu önüme. Bir bahçe çitinin üzerine yüzünü güneşe dönerek oturmuş küçük bir kız çocuğunun resmi. Ben iki renkten birini seçecektim. Eskizleri eve götürüp anneme gösterdim. "Bu hangi fotoğrafındı senin? Niye bende yok bundan?" diye sordu annem. "Baban mı çekmişti bu resmi?" "Bu ben değilim ki anne. Sen değilsen kim bu? Hayali bir resim bu. Ama senin de o yaşlarda tıpkı böyle bir elbisen vardı, karpuz kollu." "Anneciğim, o yıllarda bütün kız çocuklarının elbiseleri karpuz kolluydu. Vallahi senin fotoğrafına bakarak çizdi sandım. Kimse çizen." Kapak bizim evde sevildi ve tutuldu. Daha masalımsı bir görüntü verdiği için. Bizim şeytan üçgeni, yani annem, anneannem ve ben mavi eskizi seçtik. Ertesi gün işten çıkınca Yasko'ya kapağı teslim etmeye koştum. Erol Toy yerinde yoktu. Bir not yazıp kapakla birlikte masasının üzerine koydum. Eve varınca kapağın eline geçtiğinden emin olmak için telefon ettim. Telefonu cevap vermedi. 2 gün boyunca telefonu hiç cevap vermedi Erol Bey'in. 2. gecenin sonunda ertesi gün Yasko'ya gitmeye karar vererek girdim yatağa. Sabah evden çıkmak üzereyken erkenden çaldı telefon. Açtım. Hatta Erol Toy. "Ben de sizi merak ediyordum," dedim. "Telefonlarınız yanıt vermiyordu." "Çünkü telefonlarımız kesik." "Ya. Bize yardımcı olabilir misiniz Sayın Kulin?" "Sayın olmam durumu kurtaramıyor ne yazık ki," diye düşündüm. "Sayın değil, ekselansları da deseniz bana boş gayret. Çünkü bende de para yok." "Ben ne yapabilirim ki?" "Sizin çevreniz var. Tek bir telefonu açtırabilsek borçluların peşini bırakmayacağım ama." O anlatıyordu. Çaresizlik kıvranıyordu. Yasko'da kitapları yayınlanan yazarlardan para bulma ümidini tamamen kaybetmiş olmalı ki, kitabı henüz yayınlanmamış bir başka çulsuzun çevresine kalmıştı işi. Acaba kitabı basmak için bana baskı mı yapıyor diye düşündüm. Yardımcı olmazsam basmaktan vaz mı geçecek? Sorsa mıydım acaba? Bu düşünceyi aklımdan hemen kovdum. Adam bana böyle bir şey söylemiyordu. Çare arıyordu sadece. Acıdım. Sıkıntıya düşmüş insanlara gerçekten üzülürüm her zaman. Yardımcı olmaya çalıştım. Acaba satılacak bir şeyleri yok muydu? Kitaptan başka neleri olabilir ki? Yasko'nun rafları satılamamış kitaplarla doluydu. Aklıma bir fikir geldi. Beni bir saat sonra aramasını söyledim. O sırada bir bankanın yöneticisi miydi? Yoksa sahibi mi olmuştu? Şu anda hatırlayamıyorum. Erol Aksoy'a telefon ettim. Acaba banka çalışanlarına dağıtmak üzere birkaç koli kitabı maliyetini satın almak istemez miydi? Önümüzde bayram vardı. Koliden çıkacak sürüyle çocuk kitabını çocukları olan elemanlara dağıtırdı. Romanları kadın çalışanlara, erkek işçilerin eşlerine verirdi. Güzel bir kültürel etkinlik başlatmış olurdu. Sordu kendini geliştirme kitapları da var mıydı? Kendini geliştirme kitapları mı, o da nesi? 1980'lerin başında ülke insanı Amerikalı yazarların kişisel gelişim kitaplarını okumadan gelişmekteydi. Boş ver kişisel gelişimi, dedim, edebiyat okusunlar. Belki hayat standartları değil ama dünyaya bakış açıları gelişirdi kitap okuyarak. Uzun uzadıya tartıştık. Hadi ama Erol, koca bir bankaya hiçbir şey ifade etmeyen küçük bir miktar karşılığında bu bir kültür kurumu kurtulacak. İçimden, pardon, kurumun telefonları kurtulacak diye doğruladım. Sonunda ikna oldu Erol. Yollat kolileri, dedi. Akşamüstü beni arayan Erol Toy'a müjdeyi verdim. Sonra usulca sordum. Benim kitabın kapağını görmüş müydü, beğenmiş miydi? Bir sessizlik oldu sonra. Evet, dedi Erol Toy. Mustafa Kemal'i bulmak ve ona Erol Toy nasıl biridir, güvenilir midir diye sormak istiyordum. Ama onun bendeki tek telefonu Yasko'ya ait olandı. Bu nedenle ne arkadaşına ulaşabiliyor ne de Erol Toy hakkında danışabiliyordum. Böylece bana düşen şimdi oturup beklemekti. Umudumu kesmeyerek beklemek. Öyle yaptım. Herhangi bir şeyi, hele biraz da umutsuzca bekliyorsanız, beklemek zordur. Allah'tan bu bekleyiş sırasında Betül Mardin'le Asil Nadir'in Kıbrıs'taki şirketlerinin durumunu incelemek için Kıbrıs'a gidip geldik. paketleme atölyesini, meyve suyu fabrikaları ile İngiltere'deki Marks & Spencer firmasına dikim yapan iş yerlerini gezdik. Ben Kıbrıs'a ilk kez 1970'li yılların başında, Kıbrıs henüz bölünmeden önce gitmiştim. Bunca yıl sonra adayı yeniden göreceğim için heyecanlıydım. Ama içimin sürekli pırpır etmesinin asıl nedeni aklımdan çıkmayan kitabımdı. Dönüşte ne zaman piyasaya çıkacağına dair bir haber alır mıydım acaba? Baskı ne kadar sürerdi hiçbir fikrim yoktu. Kıbrıs'a ayak basmamızla birlikte Betül'ün yüzünden kalbimin pırpırı falan kalmadı. Halkla ilişkiler mesleğinin ABC'sini işte bu yolculukta öğrendim. Betül Mardin, PR yetiştirmek üzere yanına kattığı insanları eğer büker, tornadan geçirir ve hiç hissettirmeden eğitirmiş meğer. Aynı şeyi bana da yaptı. Uçaktan indik, bizi karşılamaya gelen arabaya kurulduk. Yol üzerindeki atölyeye uğradıktan sonra Girne'deki otelimize gidecektik. Yolculuk öncesinde bana yanında bir defter ve kalem bulunsun demişti. Araba yola koyulur koyulmaz kalemini defterine çıkart buyurdu. Yolda gördüğün eksikliklerin notunu al. Pencereden dışarı bakıyordum pür dikkat. Pastoral bir manzara, zeytin ağaçları, tek katlı kasaba evleri, mevsime rağmen muhteşem bir güneş. Ne eksikti ki not alayım? Not almıyorsun. Eksik saptamadım da ondan. Harika bir manzara, yol güzel. Biz nereye gidiyoruz? Giysi fabrikasına. Bir eksik yok mu? Yok. İyi düşün. Düşündüm. Trafik İngiltere'de olduğu gibi ters yönden akıyor dedim. Bu eksiklik değil. Başka bir yol bulamadım. Yolda bir tane olsun fabrikayı işaret eden tabela gördün mü? Görmedim galiba. Görmedin çünkü yok. Kıbrıs dışından gelip fabrikayı görmek isteyecek yabancılar için bu büyük bir eksiklik. Haklısın. Hemen not aldım. Fabrikaya yaklaşınca dikkat kesil. Binanın durumuna bak. Binanın sıvaları dökülmüş mü? Bahçesi varsa bakımlı mı? Bahçe kapısı paslı mı değil mi? Tabelası eski mi yeni mi? Firmayı belirleyen bir bayrağı flaması var mı? Binanın içinde çok sıkı bir gözlem yapmalısın. Eşyaların temizliği, eskiliği. Bizi karşılayan personelin kılık kıyafeti, davranışları nasıl? Nazik ve güler yüzlüler mi? Tanıtım broşürleri var mı? Varsa yeterli mi? Hangi dillerde? O konuştukça ben not alıyordum. Sonradan iş yerlerini gezdikçe eksikleri onun notlarına bakarak saptadım. Yolculuk bittiğinde işimin püf noktalarını kavramış, 6 ay sonra Betül'ün en gözde yardımcılarından biri olmuştum. Marifet bende değil, ondaydı. Benim gibi dikkati dağınık birini dahi eğitmeyi başarmıştı hocaların hocası. Kıbrıs yolculuğu bir haftadan fazla sürmüştü. İstanbul'a döndük. Ofiste işler birikmişti. Önümüzde Asil Nader'in büyük yatırımcılarını ağırlayacağı, ziyaretin ayrıntılı programı ve Dünya Gazetesi için ayırmam gereken zaman vardı. Baskıya verildiği söylenen kitabım ara sıra aklıma düşmüyor değildi ama o kadar yoğun çalışıyorduk ki telefon edecek vakti bile bulamıyordum Erol Toya. Ekim ayına girmiştik galiba. Bir gün masamın üzerindeki telefon çaldı. Karşımda oturan Nil uzanıp açtı. Erol Toy arıyor dedi. Telefonu Nil'in elinden almadan derin bir nefes çektim içime. Buyurun Erol Bey. Ayşe, kitabınız hazır. Dağıtıma verdim, sizin için de birkaç kitap ayırdım. Lafını bitirmesine fırsat vermedim, öğlen tatilinde oradayım. Kapattım telefonu. Metin filan Çin lokantasına gidecektik hani dedi Nil. Kitap çıktı. Ne kitabı? Benim kitap, Güneşe Dön Yüzünü. Aa hayırlı olsun, bak isterim bir tane. Ben çıkıyorum dedim. Daha öğlen olmadı ki, ancak giderim. Taksim'de Eminönü dolmuşlarının kalktığı yere yürümedim, uçtum. Dolmuş çabuk kalksın diye yolcu bekleyen 3 boş yerin de parasını ödeyip kaldırdım dolmuşu. Kızım bari taksiye bineydin dedi arkada tek başına oturan yaşlı adam. Haklıydı ama insanlarla omuz omuza onların aralarında konuştuklarına kulak kabartarak hayata dokunarak gitmenin ince bir keyfi vardı. İstanbul'da yaşamakta olan orta ve bir alt sınıfın karışıp çalışan gayretkeş, çilekeş vatandaşlarla, onlardan biri olmanın verdiği o tuhaf dayanışma duygusu içerisinde, bir arabada birlikte çalkalanmanın, trafiğin keşmekeşine birlikte dayanmanın, açık göz sürücülere birlikte kızmanın, hiç tanışmadığın kişilerle bir yolculuk boyu kader birliği etmenin sıcaklığını hissetmeyi severim çok. Yalnızlık duygumu alır. Eminönü'nde inip Cağaloğlu yokuşunu bir nefeste çıktım. Yasko'nun sokağına saptığımda kalbim küt küt atıyordu. Ana kapı, merdivenler, daire kapısı yine her zamanki gibi aralıktı. İttim, içeri girdim. Tık tıklamak falan yok. Daldım Erol Toy'un odasına. Masasının üzerinde üst üste duruyordu kitaplarım. Hiçbir şey söylemeden elimi en üstte durana uzattım. Dokundum kitabıma. Mete doğduğunda ben baygındım. Sonradan doğan çocuklarım gibi kucağıma verememişlerdi onu. Gözlerimi odamda açmış, 20 dakikadan beri yanımdaki beşikte yatan oğluma elimi uzatmış, incitmekten korkarak usulca dokunmuştum. Bir mucizeyi gerçekleştirmiş olmanın, dünyaya bir insan getirmenin gururuyla, bu bebeği sırtıma yüklediği sorumluluğun ağırlığıyla, biraz korku ama inanılmaz dayanılmaz bir sevinçle dokunmuştum. Kalbim sanki çocuğuma dokunan parmağımın ucunda atmıştı bir süre. Çok benzeri duygularla uzattım elimi. Doğumunu çok uzun zamandır beklediğim yeni çocuğuma, hayallerimin, duygularımın ürününe, mucizeme. Sonra kavradım kitabı, aldım bir sürede elimde tuttum. Fırından yeni çıkmış, sıcak bir ekmek tutar gibi. Keyifli ama elim yanarak. Burnuma götürüp kokladım. Mis. Sonra oturdum Erol Toy'un karşısında duran sandalyeye ve başlığı okudum. Güneşe dön yüzünü. Sonra kapağını açtım, iç kapağı okudum. Güneşe dön yüzünü. Tanrım, yanlış yazılmış, büyük harflerle yüzünü değil yüzünü yazıyor iç kapakta. Heceledim yavaşça, yüzünü. Erol Toy'a baktım, o önündeki kağıtlardan kaldırmadı gözlerini. Bir daha okudum, bu kez daha yüksek sesle, güneşe dön yüzünü. Ne bu dedi, iç kapak dedim. Tek kaşı havaya kalktı, bir şey söylemedi. İlk sayfayı açtım, okudum. Bir sayfa daha çevirdim. İlk öykünün adını okudum bu kez de. Bozkır'da susuz büyür çiçe ak. Aa, yeter ama. İlk sayfada 7 adet imla yanlışı buldum. İkinci sayfada 10 adet. Okumaya devam ettim. Bir ara okuduğum hikaye anlamını tamamen kaybetti. Aman Allah'ım, bir başka hikayeden bir bölüm okumaktaydım. 15 satır sonra yine birinci hikaye başladı. Demin kitabımı ilk kez dokunan parmağımı araya karışmış paragrafın üzerinde tutarak Erol Toy'a uzattım. Aldı baktı. Ayşe, başka yerlerde de olmuş bu durum. Sen gelmeden önce karıştırıyordum kitabı, ben de gördüm. Soruşturdum tabii. Dizgiden alıp matbaaya götürürken ayağa takılmış bizim oğlanın düşmüş. Elindeki kalıp da düşmüş tabii. Saçılmış kaldırıma, sonra harfleri toplayıp rastgele yerleştirmişler anlaşılan. Fırça çektim kerataya. Yani biraz karışıklık olmuş ama anlaşılıyor yine de hikayeler. Sanırım bir damla yaş göz pınarımdan ipimi koparıp yanıma kadar süzüldü. Ağlama ama, buna ağlanır mı? Bak basılmış kitabın işte, çok da güzel olmuş. Kapağı sevdim, ağlamasanıza, ağlama ama. O bana bir sen... Bir siz takılarıyla ne yapacağını bilmeden konuşa dururken ben ağlamıyordum. Sadece yaşlar iniyordu yüzüme. Benim söyleyemediklerimi, bağıramadıklarımı dile getirircesine ard arda dökülüyordu yaşlar. Tanrım, niye zırlıyorum ben elinde kitabımı evirip çeviren bu adam karşısında. Yaşları elimin tersiyle silip kalktım. İşe dönmeliyim dedim. Kapıdan çıkarken seslendi. Kitapları almayacak mısın? Elindeki kitabı uzatıyordu. Önce kapıyı vurup çıkmak geldi içimden ama bir an sonra kapı tam kapanırken elimi soktum kapıyla pervazın arasına, parmaklarım sıkışmaktan kıl payı kurtuldu. Özürlü doğan çocuğuna sahip çıkmak istemeyen hain ana durumuna düşmeyecektim. O benim kitabımdı. Masada duran diğerleri de öyle. İçeri girdim, hem Erol Toy'un elindekileri hem de masada duranları toparladım tam çıkarken. Çok üzgünüm Ayşe dedi. Keşke imkanlar el vereydi de. Çıktım. İbrahim Paşa konağının hemen arkasında babaannemin konağı vardı. Babacığımın büyüdüğü ev. Ben oraya gideyim diye içimden geçirdim. Babama çok ihtiyacım var. Hem de gözyaşlarımdan dolayı rimellerim akmıştır, şimdi yüzümü yıkarım. Halam bana bir bardak su ve bir avuç teselli verir. Her duruma uygun sözleri vardır onun, insanın içine su serpen. Adliyeye doğru inen yokuşta hızlı hızlı yürüyordum ki yaşlar yine boşanmaya başladı gözlerimden. Artık Erol Toy'un karşısında olmadığıma göre sıkmadım kendimi. Bu semtin sokaklarında nedense hep telaşla koşuşturan insanların arasında burnumu çeke çeke yürürken birdenbire biri kollarını yanlara açıp önüme çıkarak durdurdu beni. Ayşe, hayrola ne oldu? Genç bir adamdı. Kesin tanıyordum ama kimdi çıkaramıyordum. Adını sormaya da utanıyordum. Şimdi desem ki ona kibirli ukala filan değilim, bir özrüm var. Simalar aklımda kalmıyor. Bu yüzden yaptığım gafları, çektiğim eziyetleri, hatta evdekilerden işittiğim azarları anlatsam kızacağına acırsın bana. Yok bir şey. Ağlıyorsun ama. Ağlıyor muyum? Yok canım, niye ağlayayım? Gel oturalım şurada bir yerde, bir çay iç, kendine gel. Yok yok, ben halama gidiyordum. Halanı mı kaybettin? Hayır hayır, bir şeye canım sıkıldı da, bir şey oldu yani. Benim de bir davam vardı, adliyenin parkında yer yoktu. Bu adam bir avukat olmalı. Tabii ya, Turgut muydu neydi adı? Yan yana yürümeye başladık. Yapabileceğim bir şey var mı diye sordu. Biliyorsun ben avukatım. Kitabım basılmıştı şimdi. Az evvel elime geçti. O kadar yanlış var ki çok üzüldüm. Bak, iç kitaptaki isim bile yanlış yazılmış, gösterdim. Yeniden bassınlar o halde. Basarlar mı? Hatalı bastılarsa basmaları lazım. Onlar prestij kaybeder. Sen değil, kim bastı? Yasko. Ha, ne oldu? Ya onlar batmadı mı? Yasko batıyor diye duydum. Birçok yazar parasını alamadı da oradan. Bana gelenler var aralarında. Zor durumda olduklarını da biliyorum. Gel gidelim bakalım ne yapabiliyoruz. Boş ver dedim. Hani yerleri şuracıkta olmasa? Çok yakın, çok. Gel gidip konuşalım. Geri döndük yokuşu, divan yoluna doğru hiç çıkmaya başladık. Yolda birkaç şey sordu bana adının hala ne olduğunu bilmediğim avukat arkadaşım. Kaç adet basıldı, nasıl bir anlaşma imzaladım vesaire. Sorularına yanıtım yoktu. Kitabımın basılmasını o kadar uzun bir zamandır o kadar çok istiyordum ki ne para kazanmak umurumdaydı ne kontrat imzalamak. Bir daha böyle bir işe kalkışmadan bana gel, sağlam bir anlaşma yapalım. Bir daha mı? Bir daha kitap yazan ne olsun? Beni yeniden karşısında görünce bir şey mi unuttun dedi Erol Toy. Konuşmaya geldik. Masasının yanında karşılıklı duran iki sandalyeye oturduk. Bendeniz bu sefer Ayşe Kulin Hanım'ı temsil ediyorum dedi. Kitabımı elimde tutan avukatımın. Hoş geldiniz Tayfun Bey kardeşim. Demek bu muhitte tanıyorlardı avukatı. Bu adı hemen ezberle, hatta kafana kazı, bir daha da unutma dedim kendi kendime. Buyurun, sorun nedir? Tayfun avukat konuşurken Erol Toy'un bir kaşığı yine hafifçe havadaydı. Kitap gördüğünüz gibi baştan aşağı yanlış dolu. Müvekkilim kitabı yeniden basılmasını talep ediyor diye bitirdi konuşmasını avukatım. Ayşe çok hızlı davranmış ama bu ne yazık ki mümkün değil. Bu durumda dava açmak zorunda kalacağız. Erol Toy'un havadaki kaşığı yerine dönerken siz bilirsiniz dedi sükunetle. Onlar aralarında konuşurlarken ben dikkatle dinliyordum konuşulanları. Mahkemeye gittiğim takdirde bir süre sonra karşımda muhatap bulamayacağımı anlar gibiydim. Birden çok sıkıldım. Tayfun Bey dedim, çıkalım biz. Aramızda konuşalım, sonra bakarız. Üzgünüm, çok üzgünüm Ayşe. Hakikaten büyük şanssızlık çocuğun dizgiyi düşürmesi dedi Erol Toy. Ama oluyor böyle şeyler. Çıktık, ben yaralı kitaplarımı bağrıma basmış önden yürüyordum. Tayfun yetişti. İstersen dava açarım ama parası yok bunların, batmışlar dedi. Dava filan açmayın. Bu bana bir işaret dedim. Ne işareti? Mis gibi bir işim var. Kitap seni neyine diyor Allah bana. Bir daha kitap falan bastırmayacağım. Tuttum sözümü, kitap bastırmayı silip attım kafamdan tam 10 sene. İşime döndüm. Omuzlarım çökmüş, gözümün ışığı sönmüş, bitmiş, enkaza dönmüştüm. Odama girer girmez bu halin ne senin, kötü bir şey mi oldu diye sordu Nil. Elimdeki kitapları masama bırakırken başımla işaret ettim. Hadi gözün aydın, basılmışlar işte. Sen bir de içini gör, bitmez tükenmez hataları, birbirine geçmiş öyküleri. Devam edemedim, dudaklarım titremeye başladı. Nil kitapları incelerken bir yandan da söyleniyordu. Buna mı üzüldün böyle, deli misin sen be? Ben de anneannene falan bir şey oldu zannettim. İrkildim, anneannem turp gibi hamdolsun dedim. Ne bileyim, suratını halini öyle görünce birine bir şey oldu sandım. Haklıydı Nil. Dünyada üzülecek şey mi yoktu? Geçtim yerime, günlük işlerimi yapmaya başladım. Ama kitabım aklımdan çıkmıyordu. Bir an unutur gibi oluyordum, işe dalıyordum gözümün önünde güneşe dön yüzünü yazan iç kapak ve sonra da bozkırda susuz büyür çiçe ak yazan ilk öykünün başlığı beliriyordu. Ha gayret, önümdeki işlere geri dönüyordum. Derken gözümün önünde değişik öykülerden iç içe geçmiş paragraflar. Birlikte yazılmış dağlar, dağlar, boğazımda bir tıkaç, yüreğimde bir ağırlık, içimde bir sıkıntı. Eve erkence gittim o gün. Bir kırmızı kalemle yanlışların altını çizerek kitabı baştan sona okudum. Sayfaların tümü kıpkırmızı oldu. Yanlışı olmayan tek bir sayfa değil, neredeyse tek bir satır yoktu. Ne demişti bana anneannem? Hayal işte demişti. Bu hayal filan değil, tam bir kabustu, kabus. Yatakta başıma bir ağrı saplandı. Gece uyuyamadım. Sağa dön, sola dön, sabaha zor ettim. İşe her zamankinden de erken gittim o sabah. Gazete taramamı yaparken bir haber ilişti gözüme. Başbakan Özal büyük bir heyetle Çin'e gidiyor. Yanında iş adamlarını, gazetecileri ve elbette malum zevatı götürüyordu. 9'a doğru Nil geldi. Haberi gösterdim. Bizim patron da var mı aralarında iş adamlarının dedim. Sanmıyorum dedi. Olsa Metin, parantez içinde Münir söylerdi. Asil Bey bugün ofise uğrayacak mı acaba, ne dersin? Bilmem neden sordun ki. Bir şey danışacağım. Ne? Saçımı kızıla boyasam mı diye soracaktım. Bana sana ne diyorsun? Dün kitap acısı yaşamasaydın gösterirdim sana ben. Aksiliğin üstünde yine matemi bitmemiş anlaşılan. Bitmedi, biteceğe de benzemiyor. Hilkat garibesi doğurmuş gibiyim, isyan içindeyim. Sustuğum anda utandım kendimden. Kitaptı bu, çocuk değil. Bir kitaba bu kadar önem vermeye, bu kadar üzülmeye değer miydi? Sapıtıyor muydum ben yoksa? Kim bilir, belki de. Sapıtmak hakkımdı benim. İki kere boşanmış, hiçbir seferinde bunalıma girmemiş, bir klinikte tedavi görmemiş, tek bir gönül açıcı, moral düzeltici hap bile yutmamış. Hatta teselli yolculuklarına dahi çıkarılmamışım. Ah yavrum, vah yavrum, acılarını unutması için onu bir tebdili havaya yollayalım dememiş ailemin anaç kadınları. Anne tarafındaki aile tarihinde ilk boşanan bendim zaten. Baba tarafımda da sadece halam göstermiş kendini aldattığını öğrendiği kocasına anında kapıyı. Yıllardan 1935'tir ve o yüzden adı çatlağa çıkmış halamın. Kılavuzu karga olanın. Ama bunca kılavuz arasında ben niye halayı seçmiştim? Sorsalardı söylerdim. Evlilikler ve birliktelikler sevgi, saygı ve güven üzerine kurulur. Güven ve saygıyı yitirince iki bacağını kaybeden masa çöker. İşte bu yüzden boşanıyorum derdim. Halam da böyle düşündüğü için hemen boşanıp kocasını için için sevmeye devam etmişti. Kimseye laf ettirtmemişti. Hep Ekrem Bey diye andığı eski kocası için. Ben aksi gibi öyle için için sevemem. Duygularım dışa dönüktür. Seviyorsam gösteririm, şapur şupur öperim, dokunurum, sarılırım örneğin. Aynı nedenle küste duramam uzun süre. Ya hep ya hiç gibi bir ifrat durumu vardır bende. Ve şu hale bakın ki karşımda ruh hali gün boyu gökyüzünün rengiyle birlikte değişen, çoğu zaman çok karamsar, çoğu zaman çok asabi, mutluluk anları pek ender bir sevgiliyle baş etmeye çalışıyordum üstelik. Beni başlarda çok mutlu etmiş ama ilk yılın sonundan itibaren her geçen gün biraz daha yıpratan bir ilişkiydi bu. Ben ancak aldatılınca giden kadın takımına ait olmalıydım ki, örümcek ağına takılmış sinek gibi hareketsiz kalmıştım ilişkinin içinde. Sevgilim beni aldatmıyor, sadece kemiriyordu. Neşemi, yaşama sevincimi, ruhumu. Gün be gün azaldığımı görüyor ama kurtulamıyordum. Bu ruh haline bir de fiziksel yorgunluğu ve endişelerimi ekleyeyim. Yıllardan beri hiç ara vermeden it gibi çalışmıştım. Çocuklarla yaptığım tatiller dahi tatil sayılmazdı. Bir ev kiralamışsak ya da bir otele kapak atmışsak, mayolarını durula, dağınıklıklarını topla, peşlerinden koştur. Güneşte uzun kalmasınlar, başlarına güneş geçmesin diye endişelen. Biraz da büyüyüp akşam çıktıklarında onlar dönmeden uykuyu kendine haram et. 20 yaşından beri böyleydi hayatım. Çocuklar yanımdayken dertleri başkaydı, uzaktayken başka. Yeterince besleniyorlar mı? Erken yatıp uykularını alıyorlar mı? Cep harçlıkları yetiyor mu? Derslerine çalışıyorlar mı? Ya kötü insanlarla arkadaşlık ederlerse, ya çakarlarsa, ya üniversiteye giremezlerse, hayatımda çocuklar iyi not aldı, çocuklar sınıfı geçti, çocuklar tatile geliyorun dışında beni sevindirecek hiçbir şey kalmamış gibiydi. Çalışma tempomun içindeyse kendime ayıracak, keyfimce yaşayacağım tek bir günüm dahi yoktu. Sırf bu yüzden kamera arkasından kaçmış, bana yaşam alanı bırakacak bir işe girmiştim. Ama bu kez de boş kalan zamanımı gazete ve dergilere yazı yazmakla geçiriyordum. İşte böyle bir haldeyken ben bir ışık belirmişti ufukta. Kitabım. Adını boşuna koymamıştım. Güneşe döndürecekti yüzümü. Bir bahar rüzgarı estirecekti. Yelkenlerimi yaşama sevinciyle dolduracaktı. Tüm sıkıntılarımı unutturacaktı. Ah, masamın üzerinde duran kitaba bir bakın oysa. Bir gün bir kitap müzesi açılsa, örgülü saçlarıyla güneşe dönük oturan kızın kapak olduğu bu kitap, kesin müzenin en kötü basılmış kitabı olarak öncelik alırdı müzede. Elimin tersiyle vurdum kitaba, yere düştü. Birden çok ama çok acıdım kendime. Bir çıkış yolu aradım. Bir şey, bir nefes, bir yenilik, bir hoşluk, aklıma bir fikir geldi. Olur mu acaba? Yerimden kalkıp kapının girişinde oturan sekreterin yanına gittim. Asil Bey gelecek olursa telefonumu çaldırır mısın lütfen deyip yerime döndüm. Telefon öğlen saatlerinde çaldı. Asil Bey geldi dedi sekreter kız. Şu anda odasında. Bu kez ben kaldırdım telefon aisesini. Asil Bey, 5 dakikanızı alabilir miyim boşsanız diye sordum. Bekliyorum, buyur dedi patronum. Asil Nadir'e Çin seyahatine katılıp katılmayacağını sordum. Katılmıyordu. O sırada başka bir seyahati vardı. Çok önceden planlanmış. Cesaretimi toplayıp bir nefeste sordum sorumu. Başbakan madem gazetecileri götürüyordu yanında, acaba ben de Dünya Gazetesi'nin bir muhabiri olarak katılabilir miydim geziye? Harika bir fikir dedi Asil Nadir. Hatta gazeteci olarak değil, benim PR'ım olarak katıl. Bizim grubun reklamını da yaparsın gerektikçe. Bana bilgi getirirsin Çin'deki iş imkanları hakkında. Şimdi fırlayıp adamın boynuna sarılma sakın. Sakın, yerinde oturup sadece pişmiş kelle gibi sırıttım. Bir şey soracağım Ayşe, nereden geldi aklına bu? Dürüst olabilir miyim? Dürüst ol. Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım da. Bambaşka bir ortamda bulunmak toparlanmama yardımcı olur diye düşünüyorum. Hangimizin hayal kırıklıkları yok ki? Sen bir de bana sor dedi. İş hayatında zirvedeyim ama özel hayatım hatalarla, hüsranlarla dolu. Benim kitaba dair hayal kırıklığımı bir gönül meselesi zannetmişti Asil Nadir. Düzeltmedim. Bıraktım öyle bilsin. Odama döndüm. Çin'e gidiyorum dedim Nil'e. Nereden çıktı bu? Saçımı kırmızıya boyasam mı diye soracaktım ya patrona. Sordum. Değişiklik istiyorsan Çin'e git dedi. Ben de röfle yapmak istiyordum. Gidip sorsam mı? Dedi Nil. Ayrım sonu. Sayfa 107.